Ayrım 5. Sayfa 45. Zürih'te zaman. Gerhard haftalardır karısı ve çocuklarıyla kayınpederinin evinde yaşıyordu. Karısı annesine ev işlerinde yardımcı oluyor, çocuklarının peşinde koşturuyor, babasının evine sığınmış olmaktan gocunmuş görünmüyordu. Peter'ın iki sokak ötedeki okula yazdırmışlardı. O da memnundu hayatında. Suzan, bebek ise aralarında en mutlularıydı. Büyük annesi ve büyük babası tarafından şımartılmanın tadını çıkarıyordu. Herkesin keyfi yerindeyken Gerhard hala işsiz olmanın ezikliği içindeydi. Dönem sonu yaklaşırken Zürih'te önemli üniversite hastanelerine giremeyeceğini tahmin etmişti ama koca şehirde onlarca hastane ve laboratuvar varken birinden birinde iş bulabileceğini sanmıştı. Zürih'le yetinmemiş, İsviçre'nin diğer şehirlerindeki hastanelere yazmış, hatta Avrupa'nın ve Amerika'nın belli başlı şehirlerinde tıp eğitimi veren yüksek okullara dahi başvurmuştu. Kimileri yanıtlamaya bile tenezzül etmemiş, bazıları nazik ret mektupları yollamışlardı ama görünen o ki kimsenin değerli, tecrübeli bir patoloğa ihtiyacı yoktu. Gerhard bir yıl sonrasını düşündüğünde artık sadece tek bir şey görebiliyordu. Kayınpederinin evine sığınmış bir aylak adam. Keşke biraz öngörülü olabileydi zamanında. İşinde çok takdir edilmesinin büyüsüne kapılmış, ona dokunmazlar sanmıştı, aptal gibi. Oysa Yahudilerin üzerindeki baskının her geçen gün arttığı biliniyordu. Çoktan kalkıp gelmesi lazımdı Zürih'e. Şimdi Almanya sınırı içinde tüm Yahudiler işlerini kaybederlerken, komşu ülkelere göçüp iş ararlarken zordu iş bulmak. Ablasından gelen son mektupta bir kampanya ile Yahudi mallarının da boykot edildiğini okumuş, bu kadarı da olmaz demişti ama Yahudilere ait mağazaların önünde siyahlar girmiş SA birliklerine nöbet tuttuklarını, alışveriş edenlere izin vermediklerini gazete haberleri de teyit ediyordu. Daha kötüsü de oldu. Nisan ayının ortalarında Hitler Aryan yasasını çıkardı. Bu yasayla anne babalar, büyük anne ve büyük babalar dahi Yahudi olan kişilerin yani Ari ırktan olmayanların devlet dairelerinde çalışmalarına kesin yasak getirildi. Almanya'nın tüm şehirlerindeki devlet dairelerinde, üniversitelerinde, hastanelerinde çalışan Yahudilerle ailesinde evlenme yoluyla da olsa bir Yahudi birey bulunanlar ard arda işlerinden atılmaya başladılar. Hatta baldızının veya bacanağının annesi ya da babası Yahudi olanlar dahi. Kulağa kötü bir şaka gibi geliyordu ama bu kabus gerçekten yaşanmaktaydı. Sonuçta Almanya'da üstün vasıflı işsizler ordusu her geçen gün çığ gibi büyümeye başlamış, iş bulma umudu dibe vuran Gerhard da işte bu koca ordunun sadık bir eri olmuş, aylaklığı tescillenmişti. Hayatının sonuna kadar kayınpederinin evinde sığıntı gibi yaşayamayacağına göre mesleğinin dışındaki sahalarda da iş aramalıydı. Artık o iş her ne olacaksa. Bir dükkanda satıcılık mı olurdu? Sınıfta kalan öğrencilere fen dersleri vermek mi? Hatta taksi şoförlüğü mü? Tezgahtarlık mı? Onur kırıcı olmadıktan sonra üstesinden gelemeyeceği iş yoktu. Her şeyi yapardı da tam kürsü başkanı olacakken başına gelene inanamıyordu. Yine de herhangi bir işe kapağı atayım, kendi alanımda iş aramaya sonra devam ederim diye düşünerek gazetelerdeki iş ilanlarına da bakmaya başladı. Morali bozuk, gönlü kırıktı. İşte o günlerin birinde karısından saklamaya çalıştığı bunalımını kayınpederi fark etti. İş başvurularına yanıt beklerken benim bazı işlerime yardımcı olmaya ne dersin diye sordu damadına. Ben size nasıl yardımcı olabilirim ki? Ben bir büro kurmak üzereyim Gerhard. Ne bürosu? İş bulma kurumu gibi ama tam da değil. Almanya'da işlerinden atılan Musevi dinine mensup bilim adamlarını uzmanlık dallarına göre kayıt altına alacağım ve onlara tüm Avrupa'da iş arayacağım. Gerhard'ın içinden "Sen önce bana bir iş ayarlasana ihtiyar" demek geçti ama hissiyatını belli etmeden sakince sordu. Büro dediniz de bir yer mi kiralamayı düşünüyorsunuz? Bizim evin zemin katındaki odayı boşaltacağım. Bir büro eksikti burada diye düşündü yine. Çoluk çocuk doldurmuşuz evini, bir de büro açacak aynı evin içinde. Ben ne yapacağım bu büroda? Bana bilgileri dosyalamada yardımcı olabilirsin. Masraflarını nasıl karşılayacaksınız? Yani telefondu, kırtasiyeydi. Her başvuru yapandan cüzi bir ücret istersek kırtasiye, pul, telefon masraflarını çıkartırız diye düşünüyorum. Kayınpederi belki de bu işe onun için girişiyordu. Yoksa siz bana iş icat etmeye mi çalışıyorsunuz? Neden böyle söyledin oğlum? Çünkü sizin zaten bir işiniz var. Eğer benim içinse ben ailemle işgal ettiğim iki odanın dışında bir de zemin katınızdaki odaya el koymak istemem efendim. Gerhard, önce şu noktada anlaşalım. Odalarımı işgal edenler benim öz kızım ve torunlarım. İcat ettiğim işe gelince bunu senin için değil, zor durumda kalmış akademisyen dindaşlarıma yardım için yapıyorum. Ben de bir akademisyenim, bu yüzden Avrupa'nın çeşitli şehirlerine dağılmış pek çok tanıdığım hoca ve bilim adamı var. Onlarla temasa geçeceğim. Benim derslerim saat 4'te bitiyor. Geri kalan zamanımı bu işe ayıracağım. Sen de hazır boştasın, kendine bir iş bulana kadar bana yardımcı olursan sevinirim. Hepsi bu. Anladım efendim. Bu arada benim adımı da iş arayanlar listesine ekler misiniz? Ekledim zaten. En başta senin adın yazılı. Aşağı inip odamızı tanzime başlayalım mı? Sonra sen meslek gruplarına göre dosyalar açarsın, başvuruları değerlendiririz. Böyle bir büro açıldığını kim biliyor ki? Bak, işte bu aramızda kalsın. Gazeteye bir ilan hazırladım. Bu hafta içinde yayımlanacak. Gertrud'un yanında sakın ağzından kaçırma. Fırını değiştirmek istiyordu ya, ben yeni fırına ayırdığımız parayı bu ilana harcadım. Bir hafta kadar sonra Neue Zürcher Zeitung'un akşam baskısının iç sayfalarında yayımlanan haber, Gerhard'ın kayınvalidesinin gözünden kaçmış olabilirdi ama sayıları 200'e yaklaşan mağdur akademisyenler, Alman bilim adamları için danışmanlık bürosunun Zürih'te çalışmaya başladığını hemen öğrendiler. Başvurularda din farkı gözetmeyen bu kuruma bir hafta sonra yağmur gibi mektup yağmaya başladı. Gerhard, aralarında kendi başvurusu da bulunan mektupları mesleklere göre tasnif etti. Dosyaları raflara dizdi, sonra karşılarına geçip umutsuz gözlerle baktı düzenlediği dosyalara. Komünist, Yahudi ya da sadece iktidardaki hükümete taraf olmadıkları için işlerinden atılan bilim adamları, dosyalardan ona dillerini çıkartıp göz kırpıyorlarmış gibi geldi. Hangi birine iş bulabileceklerdi acaba? Sonraki günlerde kayınpeder ve damat aralarında Hitler rejiminden fazla konuşmaz oldular. Diktatörün kah hayretle, kah nefretle karşıladıkları uygulamalarına, ard arda çıkardığı yasalara alışmaya mı başlamışlardı acaba? Almanya'da bazen bir günde birkaç yasa birden çıkarılıyordu ama Gerhard ve kayınpederi konuyu sanki bilerek göz ardı ediyorlardı. Ya gerçeklerden kaçıyorlardı? Ya da sanki çok içki içilen bir gecenin kötü rüyalara mahkum uykusundaydılar. Er geç sabah olacak ve uyanacaklardı. Ama sabah olmuyordu bir türlü. Kabus uzadıkça uzuyordu. Nisan sonuna doğru bir sabah kayınpederi daha fazla dayanamadı. Elindeki gazeteyi Gerhard'a doğru salladı. Baksana ne yazıyor burada. Almanya'da Yahudi geleneğine göre hayvan kesmeyi yasaklamışlar. Dua edelim de yasak Almanya sınırları içinde kalsın, dedi Gerhard. Sırf kayınpederine yaranmak için. Yoksa koşer kuralları pek umurunda değildi doğrusu. Sağa sola taşmaya başlarsa burada yaşayan bizlere de haram olabilir et yemek. Yok artık, tarafsız bir ülkede yaşıyoruz, dedi kayınpederi. Hitler'in dünyanın kasasının bulunduğu memlekete bulaşmasına kimse izin vermez. Gerhard içinden "Dilerim haklı çıkarsın ihtiyar" diye geçirdi. Bu konuşmaların üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki Hitler'in Yahudi çocuklarına Almanya'daki okullarda kota uygulamaya başladığı haberi geldi. Üniversiteler dahil herhangi bir eğitim kurumuna başvuracak Yahudi öğrencilerin yüzdesi ancak %1,5 olabilirdi. Sonraki yasaklamalar sağanak yağmuru gibiydi. Bir hafta içinde çıkardıkları bir başka yasayla Almanya'daki hastanelerle bakım evleri Yahudi hekimlere kapılarını kapattı. Ardından Yahudi kimyagerlere eczane açma yasağı getirildi. Yahudi hukukçuların avukatlık hakları da iş yapamayacakları ölçüde kısıtlandı. "Buraya gelmekle isabet etmişsin Gerhard," dedi kayınpederi akşam yemeğinde. "İşsiz kalmak bir yana spor da yapamayacaktın." "Şaka yapıyorsunuz ama Yahudilerin spor kulüplerine üye olmaları gerçekten yasaklanmış baba," dedi Elsa. "Yahudi olmayanlara da bulaşmışlar. Yandaş olmayan memurlar da özellikle de polis teşkilatında işten atılıyor. Yerlerine yeni kurduğu Gestapo yani gizli polis teşkilatı elemanları alınıyor," diye karısına arka çıktı Gerhard. Gerhard'ın söylediğini doğrularcasına o hafta içinde gazetelerde bizzat Fırtına Birlikleri Başkanı tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen emekli General Reinhardt'ın görevden alındığını okudular. Sebebi gayet açıktı. Halis Alman kanı taşıyan General Reinhardt, sendikacıların, sosyal demokratların ve Nazi karşıtı olduğu tahmin edilen öğretim üyelerinin olur olmaz nedenler ve uyduruk belgelerle gözaltına alınmalarına karşı çıkmıştı. Buna karşın öğrenciler üniversitelerde Alman olmayan düşüncelere karşı faaliyetler adı altında etkinlikler düzenlemeye başlamışlardı ve kitap yakma olayı bu tür yaptırımların en uç noktası, en korkuncuydu. Almanya'nın tam 18 üniversite kentinde aynı anda başlayan kitap yakma eylemi, ayların en neşelisi ve doğurganı olan Mayıs ayının 10. gününde yapıldı. Ertesi gün Rudolf bir mektup postaladı Gerhard'a. Tırnak içinde ve italik harflerle yazılmış. "İyi ki uyarımı dikkate alıp gittin de benim dün gece şahit olduğum sahneye sen de şahit olmadın. Şanslısın arkadaşım," diye yazıyordu. Römer meydanındaki, üstelik de Goethe'mizin Hakikat ve Şiir eserindeki adalet sembolü havuzun orada akşam 9'da toplandılar. Çalı çırpı, tahta ve ağaç parçalarını üst üste yığıp hazırlık yapmışlar ve bir benzin bidonu getirmişlerdi. Ne sefil, ne rezil bir görüntüydü, anlatamam. Dur, daha bitmedi. Bir köylünün öküz arabasını kiralamışlar. Kitaplar, iki öküzün çektiği salaş arabada geldi. Arabanın peşinde öğrenciler, öğretmenler, okutmanlar, profesörler. Çok, ama çok utanarak yazıyorum Gerhard, benim gibi işinden atılmama gayreti içinde olan, çoğunu senin de tanıdığın nice öğretim üyesi. Sonra ne göreyim? Çocuklarımızı vaftiz eden Papaz Otto var ya, hani şu Öğrenci Yardımlaşma Derneği'nin fahri üyesi. İşte o, bizim papaz. Öküz arabasının tepesine çıktı ve pek coşkulu bir konuşma yapıp ilk kitabı o fırlattı ateşe. Düşün artık, papazları bile kendilerine benzettiler. Tırnak kapandı. Kayınpederi de Berlin'de yaşayan meslektaşı Profesör Hammen'den gelen mektubun bazı yerlerini okumuştu Gerhard'a. Tırnak içinde italik harflerle devam ediyor. "Bu dehşet verici olayı tarif etmeye kelime hazinem yeterli değil aziz kardeşim," diye yazmıştı Hammen. Kitap yangınını seyretmek için opera meydanında binlerce kişi toplanmıştı. Meydanın ucundaki üniversitenin kütüphanesinden aldıkları kitapları öğrenciler el arabalarında getirdiler. Daha uzaklardaki kütüphanelerin kitapları kamyonetlerle taşınıp yere yığıldı. Bizim ahlak seviyelerini yükseltmek, ufuklarını açmak için ömrümüzü harcadığımız yüksekokul öğrencilerimiz kitapları elleriyle yaktıkları ateşe tek tek atmaya başladılar. Çoğunun üzerinde SA veya SS üniformalarının benzeri kahverengi gömlekler vardı. Ben meydana bakan binalardan birinin üst katında elimde dürbün, yüreğimde utançla dikiliyordum pencerenin önünde. Hem kaçmak istiyordum oradan, hem de bu dehşet verici gösteriye şahit olmak ki, bir bilim adamı olarak insanlığın aklını yitirdiği o meşum ana tanık olayım. Bir taraftan da radyodaki yayını dinliyordum. Spiker, Hitler'e benzetmeye çalıştığı dramatik sesiyle yakılanların Almanya'yı yansıtmayan nasyonel sosyalist ideolojiye aykırı kitaplar olduğunu tekrar edip duruyordu. Derken çocuklar ellerindeki kitapları ateşe fırlatmaya başladılar. Aynı anda bağırıyorlarmış da. Ateşe Sigmund Freud'un kitaplarını atıyorum. Ateşe Albert Einstein'ın kitaplarını atıyorum. Ateşe şunu atıyorum, bunu atıyorum diye. Ben onların sesini duyamıyordum ama canlı yayına bağlı spiker her birini tekrarladığı için biliyorum. Karl Marx, Emil Zola, Maxim Gorki, Marcel Proust, Jack London, Ernest Hemingway, Albert Einstein. İnanması zor ama 1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış olan Thomas Mann'ın kitapları bile. Yazarları sırf Yahudi, komünist veya nihilist oldukları bahanesiyle ama aslında Hitler hoşlanmadığı için yakılan binlerce kitap. Alevler göğe yükseliyordu ve bizim yetiştirdiğimiz, ah Paul, yetiştiremediğimiz demek daha doğru olur. Çocuklar ateşin alevleri arasında düşünce gücünü yaktıklarımın farkına bile varmadan coşkuyla tepiniyorlardı. Kitaplardan oluşan ateş denizinden etrafa kıvılcımlar, küller savruluyordu. Benim de yüreğim yanıyordu Paul. Yanımdaki insanlardan utanmasam ağlayacaktım. Fakat tuttum kendimi. Çünkü o anda aklıma kitaplarını yaklaşık 100 sene önce yaktığımız şairimiz Heinrich Heine'in sözleri geldi. Bugün kitapları yakanlar yarın insanları da yakar demişti ya, içimde o günleri de göreceğimize dair bir his var. Gözyaşlarımı işte o günlere saklıyorum. İnsanlığın yitişine doyasıya ağlamak için. Paul, dostum, bu mektubu sana hiç yazmamayı tercih ederdim ama Almanlar adına senden özür dilemezsem... Tırnak kapandı. Kayınpederi mektubun burasında gözlüklerinin üzerinden Gerhard'a bakmış, gerisi bana özel yazılmış, hemen benim çocukluk arkadaşımdır demişti. Kayınpederi mektubunu okumayı bitirdiğinde bu bir milletin aklını yitirmesinin kanıtı olmalı dedi Gerhard. Bu aynı zamanda bir zorbanın insanları hangi noktalara taşıyabileceğinin de bir göstergesi Gerhard. Ne vakit bilemem ama Hitler bir gün bitecek ve işte o zaman sosyologlar yaşadığımız günlerin verilerini kullanarak zorbalığın zarar ve sonuçları üzerine tezler yazacaklar. Yani diyeceğim şu oğlum, kötüden de ders çıkarmak mümkündür. Bu hayırlı tezler için daha çok bekleyeceğiz efendim. Dün Hitler memurlarına, devlet hizmetinde çalışanları eleştirmeye cüret edenleri ihbar emrini de verdi ya. Almanya bundan böyle artık tam bir muhbirlik ve casusluk cehennemidir. Derken sesi titriyordu Gerhard. Daha da kötüsü mümkün. İnsanlar iktidarın gözüne girmek için hasımlarını, diş bilediklerini, hatta kendilerini kızdıran komşularını bile ihbar etmeye başlarlarsa hiç şaşmam. Yazık, halkın ahlakını da bozacaklar böyle giderse, diyordu kayınpederi. Sanki halkın ahlakı zaten bozulmamış gibi. Frankfurt'tan ve Berlin'den yollanan mektuplar, radyoda dinlediklerinden ve gazetelerde okuduklarından daha fazla etkilemişti Gerhard'ı. Bu iki mektup, kitaba uygulanan soykırımın iki canlı tanığı gibiydiler. Günlerce rüyasında alev alev yanan sayfaların arasında etrafa savrulan kol, bacak ve beyin parçaları görmüştü. Gertrude'un bir takım otları karıştırarak yaptığı sakinleştiricilerine ilk kez itiraz etmemişti. Kitap yakmak, insanların günlerce, gecelerce uğraşıp damıtarak kağıda aktardıkları birikimlerini, beyin ve hayal güçlerini yakmak. yangınların en hainiydi. Gerhard, Almanya'nın her geçen gün yoldan biraz daha çıkışını takip ederken kendine acımaktan vazgeçmiş, ailesini tam zamanında Almanya'dan kaçırmış olduğu için Tanrı'nın şanslı kulu olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu yeni ruh haliyle kayınpederin özel icadı adını taktığı işe hakkını vermeye karar verdi. Yaşlı profesör kendi üzerine düşeni yapmak için gece yarılarına kadar uyumuyor, tanıdığı tüm akademisyenlere mektuplar yollayarak çalıştıkları kurumlarda listesindeki isimlere iş arıyordu. Biri Danimarka'da, diğer ikisi Fransa'da olmak üzere ancak 3 kişiye iş bulabilmişti. Dile getirmiyordu ama artık farkındaydı. Arz çok fazla, talep ise yetersizdi. Yine de umudu kaybetmemeliydiler. Umut hep olmalıydı, yaşam sürdükçe. Bir 10 gün kadar sonraydı, eve oldukça heyecanlı döndü ve ''Bu hafta içinde Cenevre'ye bir yolculuk yapacağım Gerhard'' dedi kayınpederi. ''Benimle gelmek ister misin?'' Göl kenarında yürüyüş yapmaya gidiyorsanız neden olmasın? Göl kenarında yürüyüşe değil de göl kenarında bir evde oturan birini görmeye gidiyorum. Bugün duyduklarım doğruysa ve şu koca dünyada derdimize deva olacak biri eğer varsa işte o kişidir. Hangi derdimize efendim? O kadar çok derdimiz var ki. En önemli derdimiz şu anda bize başvuranlara çare bulamamak. Sanırım bu dostum sayesinde tünelin ucunda bir ışık göründü. Kimdir bu dostunuz? Ne iş yapar? Pedagoji profesörüdür kendisi. Cenevre Üniversitesi rektörüydü. Şimdiki sıfatı eski rektör ama eskimiş sayılmaz çünkü danışmanlık yapıyor. Bir yıldır Türkiye'de modern bir üniversite kurulmasına yardımcı oluyordu. Yaşlanıyorum Gerhard. Eski halim olsa hemen akıl ederdim. Ancak bugün aklıma geldi. Ona maksadımızı yazabilirdim de. Karşı karşıya gelip konuşmak daha etkili olur diye düşündüm. Ona bir ziyaret yapacağız. Adı? Malche. Albert Malche. Malche'yi görmeye Cenevre'ye gidecekleri günün sabahında Paul Hindberg'in kahvaltı masasında suratından düşen bin parçaydı. Yine kötü bir haber mi var Almanya'dan? Diye sordu Gerhard kayınpederine. Bilemem. Daha gazeteler gelmedi. Radyoyu da açmadım. Keyfiniz kaçık gibi de. Sabah erkenden Malche aradı. İstanbul'a gidiyormuş. Aa, bize randevu vermemiş miydi? Vermişti ama kesinleştirmek için Türkiye'den bir haber bekliyordu. Öyle mi? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arzusuyla İstanbul'daki üniversiteyle ilgili bir değerlendirme raporu hazırlamış ve Eğitim Bakanı'na sunmuştu. Türkler bilime dini referanslarla yaklaştıkları için raporunu dikkate alacaklarını hiç ummuyordu. Şu işe bak ki çok ilgilenmişler ve onu danışman yapmak istemişler. Talep ettiği maaşla ilgili onay bekliyordu. Bugün İstanbul'a doğru yola çıkacağına göre demek anlaştılar. Eh, o zaman döndüğünde görüşürüz. Sorun da burada, 6 aydan önce dönmez. Yazışırız o halde. Kahvaltıdan sonra hemen işbaşı yapalım Gerhard. Bugün pazar gezmesine gitmeyip akşama kadar yazalım mektubumuzu. Pazartesiye kalmasın. Pazartesi benim bütün gün dersim var. Telefon etsek? Bağlanması çok uzun sürüyor. Sadece saatlerce bekletiyorlar. Üstelik çok da pahalı, dedi kayınpederi. Yumurtasını aceleyle yedi, kahvesini çok hızlı içti, kalktı masadan. Gerhard'ın lokmaları da boğazına dizildi böylece. Neydi bu telaşı anlayamıyordu. Koca bir gün vardı önlerinde. O da kahvesinin son yudumunu sandalyesinden kalkarken içip peşinden fırladı, ofis olarak kullandıkları odaya koşup dosyaların tümünü çalışma masasının üzerine yaydı. Malche'ye yazacakları mektuba hangi 3 kişiyi dahil edeceklerine karar vereceklerdi. Liste çok uzundu. Fakat Gerhard ve kayınpederi Malche'nin gözünü korkutmamak için önce sadece 3 isimle başlama kararı almışlardı. Gözleri kapalı tavsiye edebilecekleri 3 değerli isim. Bu 3 kişiyi hakkıyla tanıtmak ve diğer olasılıkları da karşılıklı görüşmek üzere Türkiye'ye bir temsilci yollamak istiyor, bu konuda Malche'nin fikrini soruyorlardı. Öğle saatlerinde kayınpederiyle birlikte kelimeleri özenle seçerek Yurt Dışı Alman Bilim Adamları Yardımlaşma Derneği adına yazdıkları mektubu tamamlamışlardı. Mektubu dernek adına Profesör Paul Hindberg imzaladı. Gerhard pazartesi sabahı erkenden eliyle postaladı mektubu. Yanıt günler sonra geldi. Talebinizle ilgili Ankara'daki yetkililerle görüşeceğim, kararı kısa zamanda bildiririm, yazıyordu. Sevindiler. Kararı bildirecek mektubu beklemeye başladılar. Gerhard, Malşe denen bu kişinin İstanbul'da konuşlanmasının kendileri için çok hayırlı olacağına inanıyordu. Madem orada yeni bir üniversite kurma çalışmaları vardı ve kayınpederinin bir dostu bu çalışmaya danışmanlık yapıyordu, bir kapı aralanmış, içine hapsolduğu karanlığa incecik bir ışık süzmesi sızmıştı. Hafta sonuna varmadan Malşe'den bu sefer bir mektup değil telgraf geldi. Postacının getirdiği telgrafı hemen kapının önünde elleri titreyerek açıp yüksek sesle okudu Gerhard. Göndereceğiniz kişiyi bekliyoruz. Stop. Profesör Malşe, İstanbul. Stop. Sonra trenle mi gidersiniz diye sordu kayınpederine. Sen gideceksin oğlum, dedi kayınpederi. Ben gidemem. Öğrencileri üniversite sınavına hazırlıyorum, biliyorsun. Ben ne yapabilirim ki? Ben ne yapacaksam aynını. Elimizdeki liste için müzakere edersin, hepsi bu. Müzakere sizin işinizdi. Malşe'yi tanıyan sizsiniz. Almanya'da kalsaydın kürsü başkanı oluyordun. Kürsü başkanı olabilecek biri müzakere de yapar. Hem de alasını, dedi pedagoji profesörü Hindberg. Netice şimdiden belli gibi. Elimizde 3 adayımız var. Baktın ki ayak sürüyorlar, 3'ü için ısrarcı olup karşındakileri ürkütme. Birine bile kürsü bulsan büyük başarı sayılır. Hadi oğlum, göreyim seni. Gazi'nin hayal ettiği çağdaş eğitimin ilk ilmeğini hazırladığı raporla Malşe atmıştı. İkinci ilmek, kayınpederinin aracılığıyla Türkiye'de olup bitenlerden tamamen bihaber Gerhard'ın önüne gelmek üzereydi. Ayrım sonu, sayfa 57.